Ayrım 48.
Bununla birlikte Amerikan hükümetinin ve halkının görüşlerini bildiğimi sandığımı söyleyerek konuşmamı sürdürdüm ve şunları söyledim. Zorluğu son aylarda ABD'ye karşı muktedir, akıllı, işbirliğine yatkın ve dostça bir yaklaşım içinde buldum. Menderes kabineyi açıklamak için daha birkaç güne ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu mesajı Dışişleri Bakanlığı'na iletmemi önerdi. Dışişlerinin tepkisini mümkünse 24 saat içinde öğrenmek Menderes'i çok memnun edecek. 2000, sayfa 308-309. Evet, Fatih Rüştü Zorlu bu telgraftan tam 12 gün sonra Dışişleri Bakanı olarak açıklandı. Geçelim. Maliye Bakanı yine Hasan Polatkan'dı. Sıtkı Yırcalı ise Sanayi Bakanı yapılmıştı. Yani daha bir dönem öncesi DP grubunun kellesini istediği bakanlar yine kabinedeydi. 6-7 Eylül olaylarından sonra istifa eden Doktor Namık Gedik yine İçişleri Bakanlığı'na getirilmişti. Samet Ağaoğlu, Emin Kalafat, İzzet Akçal Devlet Bakanı olmuşlardı. Dipnot: İzzet Akçal, ANAP eski genel başkanı ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın öz amcası, Turizm Bakanlığı yapmış AP'li Erol Akçal'ın babasıdır. Ethem Menderes'in bu kez yeni görevi Bayındırlık Bakanlığı'ydı. Ethem Bey, Başbakan Adnan Menderes'in son yıllardaki her kabinesinde görev almıştı. Bu durum özellikle Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın hiç hoşuna gitmiyordu. Ethem Menderes konusunda bir başka ilginç durum vardı. Başbakan Menderes'e çok bağlı olmasına, hatta zaman zaman kendisini ona siper etmesine karşı ne parti içinden ne de muhalefet tarafından hiç eleştiri konusu yapılmıyordu. Bir diğer özelliği ise Başbakan Menderes'e sesini yükselten tek bakan olmasıydı. Başbakan Menderes, Ethem Menderes'e niye bu derece yumuşaktı, hiçbir zaman anlaşılamadı. CHP döneminde yıllarca İstanbul Valiliği yapmış Lütfi Kırdar, Sağlık Bakanlığı'na getirildi. Başbakan Menderes, kabine üyeleri arasında iletişimsizliği önlemek için Koordinasyon Bakanlığı kurdu. Başına da Sebati Ataman'ı getirdi. Dipnot: konuyla hiç ilgisi yok ama aklıma geldi. Gershom Scholem, 1971 yılında kaleme aldığı Mesih mi Sahte Peygamber mi adlı kitabında Sabetay Sevi'nin ismini Sabatay Sevi olarak yazmaktadır. Milli Savunma Bakanı ise Şemi Ergün oldu. Ancak Bakan Ergin bu görevde 1,5 ay kalabildi. Başbakan Menderes'in Bakan Ergin'i bakanlıktan alıp yerine en güvendiği Ethem Menderes'i getirmesinin nedeni bir darbe teşebbüsünün ortaya çıkarılmasıydı. Zeki Müren'i şaşırtan hareket. İstanbul Ordu Temsil Bürosu'nda askerliğini yedek subay olarak yapan Zeki Müren, komutanı binbaşı Samet Kuşçu'nun o sabahki telaşını bir türlü anlamamıştı. Sanat güneşi Zeki Müren'in her sabah halini hatırını soran komutanı bu kez yüzüne bile bakmamıştı. Harp okulunda çalışkanlığı ve zekasıyla sivrilmiş, kısa zamanda kurmay olup NATO'da görev yapmış birkaç dil bilen binbaşı Kuşçu'nun o sabahki halini kimse ayrı yormadı. Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Bay Pipo, 1999, sayfa 93. Binbaşı Kuşçu tıpkı Mısır'da olduğu gibi TSK içinde de ihtilal yapmak isteyen bir grup subayın olduğunu ve başlarında da Yarbay Faruk Güventürk adlı bir subayın bulunduğunu, gazeteci ve daha yeni DP milletvekili seçilmiş Mithat Perin aracılığıyla Başbakan Menderes'e bildirdi. Başbakan Menderes durum değerlendirmesi yapmak için Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'i acilen İstanbul'a çağırdığında Ergin'in yanında kim vardı dersiniz? Yarbay Faruk Güventürk. Başbakan Menderes, binbaşı Kuşçu'nun itibarının doğru olup olmadığını araştırırken, Yarbay Güventürk, Milli Savunma Bakanı Ergin'e ihtilalin liderliğini teklif ediyordu. Bakan Ergin teklife olumlu yanıt vermedi, ilk uçakla İstanbul'a gitti. Yapılan toplantıda ihtilal kadrosunun başında Yarbay Faruk Güventürk olduğunu öğrenince şaşırdı ama pek renk de vermedi. Sadece Adnan Menderes'in arkasına duran yaver Muzaffer Ersu ile göz göze geldi. Başbakanın yaveri Ersu de ihtilal hareketinin içindeydi. Sonuçta başta Yarbay Faruk Güventürk olmak üzere 9 subay tutuklandı. Yargılamalar sırasında ne Yarbay Güventürk ne de Bakan Ergin görüşmelerini hiç açığa çıkarmadılar. Bu arada eski komitacı Cumhurbaşkanı Celal Bayar işin ucunu bırakmadı. Hükümeti, Başbakan Menderes'i, bazı DP milletvekillerini hep uyardı. Ve hep aynı yanıtı aldı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ihtilal yapacak subay olmaz. Başbakan Menderes sadece bir adım attı. Şemi Ergin'i Milli Savunma Bakanlığı'na alıp yerine en güvendiği ismi Ethem Menderes'i getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bazı subaylar ihtilal teşebbüsünden dolayı askeri mahkemede beraat ederlerken, komşu Irak'ta yaşananlar başta Başbakan Menderes olmak üzere herkesi şoke edecekti. İzmir Belediye Başkanlığı'nda yine bir tanıdık isim. 14 Temmuz 1958'de İstanbul-Bağdat Paktı Devlet Başkanları toplantısına ev sahipliği yapacaktı. Başbakan Menderes ve bazı bakanlar, Irak Kralı Faysal ve Başbakan Nuri Said Paşa'yı karşılamak için İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nda bekliyorlardı. Ne Kral Faysal ne de Başbakan Nuri Said gelebildiler. Irak'ta askerler yönetime el koymuştu. Mısır, Suriye ve arkasından Irak'taki milliyetçi bağıs ihtilaller Türkiye ve İsrail'i birbirine yakınlaştırdı. Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu 19 Temmuz'da İsrail'in ilk Ankara Büyükelçisi Eliyahu Sasun'u makamına davet ederek birlikte gelişmeleri değerlendirdiler. Ve 28 Ağustos'ta Tel Aviv'den kalkan El Al uçağı motorundaki arıza nedeniyle Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. Uçakta İsrail Başbakanı David Ben-Gurion, Dışişleri Bakanı Golda Meir, Dışişleri Müsteşarı Shimon Peres ve Genelkurmay Başkanı Zvi Zur vardı. Pilot kabininde ise bir zaman sonra İsrail Cumhurbaşkanı olacak Ezer Weizman oturuyordu. Uçağın motor arızası filan numaraydı. Türkiye ve İsrail ilk kez bu derece üst düzeyde bir araya geldiler. Türkiye adına Başbakanlık konutunda yapılan toplantıya Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Dışişleri Genel Sekreteri Melih Esenbel katıldı. Ziyaret çok gizliydi. Öyle ki hükümet yemek sırasında haber sızar düşüncesiyle garson olarak diplomatları görevlendirmişti. Gizli toplantının gündemi aslında belliydi. Mısır'da başlayan pan-Arapçılık akımları Orta Doğu'da yükselişe geçmiş ve SSCB ile yakın ilişki içine girmişlerdi. Mısır ve Suriye birleşip Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı. Bir ay sonra da Yemen bu birliğe katılmıştı. ABD, Türkiye, İsrail ve İran adı konmayan bir anlaşma yaptılar. Pan-Arapçı ve komünist akımlara karşı birlikte hareket edeceklerdi. Başlarında ağabeyleri ABD vardı. SSCB'nin Ön Asya'da nüfuz alanının giderek artmasından çekinen ABD, Pakistan'da General Eyüp Han'a askeri darbe yaptırarak yönetimi ele geçirdi. Yüzyılın başında Wilson prensipleriyle kendi kaderini tayin hakkını tanıyan ABD, 40 yıl sonra bağımsızlıklarını ilan eden ülkelere savaş açmıştı. Oysa sadece Orta Doğu değil, Afrika kıtası da arka arkaya bağımsızlıklarını ilan eden ülkelere tanıklık ediyordu. Gana, Gine, Çad, Mali, Senegal, Kongo ve Nijerya. ABD'nin burnunun dibindeki Küba'da Castro iktidarı ele geçirmişti. Soğuk savaş sadece dünya üzerinde yapılmıyordu. ABD ve SSCB uzayı da ele geçirme yarışına başlamışlardı. Dünya özgürlük, bağımsızlık, devrim sloganlarıyla dalgalanırken İzmir'de bir gelenek değişmeyecekti. İzmir Belediye Başkanlığı koltuğuna yine Evliyazadelerin bir akrabası oturacaktı. İzmir Belediye Başkanlığı seçimine DP adayı olarak katılan Faruk Tunca başkanlık koltuğuna oturdu. Faruk Tunca Evliyazadelerin damadı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın kız kardeşi Fahriye'nin oğluydu. İzmir Belediye Başkanı Faruk Tunca'nın başkanlık dönemi hiç kolay geçmeyecekti. Çünkü DP'nin altın yılları artık sona ermek üzereydi. Aşırı büyüme, harcamaların artması enflasyonu da beraberinde getirdi. Önlenemeyen enflasyon sonucunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı devalüasyonu yapıldı. Tarihler 2 Ağustos 1958'i gösteriyordu. 1 dolar 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıkarıldı. Devalüasyon oranı %221 idi. Bazı ithal mallara getirilen kısıtlama DP'nin önemli destek bulduğu iş dünyasının hükümet aleyhine dönmesine neden oldu. Devalüasyon herkesin sinirlerini germişti. Öyle ki Başbakan Menderes 6 Eylül'de Balıkesir'de yaptığı konuşmada muhalefeti sert bir dille eleştirirken idam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya diyecekti. Başbakan Menderes'e yanıt bir gün sonra CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nden gelecekti. Sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez. Türkiye'de siyaset sertleşiyordu. Muhalefet DP'ye karşı birleşiyordu. Önce Türkiye Köylü Partisi ile Cumhuriyetçi Millet Partisi birleşti ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP adını aldı. Sonra Hürriyet Partisi ile CHP, CHP çatısı altında birleşti. Demokrat Parti bunun karşılığında Vatan Cephesi'ni kurdu. Yani muhalefetin karşısında Vatan Cephesi vardı artık. Hiçbir hukuksal niteliği olmayan bu oluşumun asıl amacı DP kadrolarını muhalefete karşı harekete geçirmek ve parti üye sayısını arttırmaktı. Vatan Cephesi'ne katılanların isimleri radyoda tek tek okunuyordu. Haber saatinde okunan bu uzun listeler dinleyicileri bezdiriyordu. İstanbul'da ajans haberlerini dinlemeyenler derneği kuruldu. Evet, siyaset sertleşiyordu. CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı hapse mahkum ediliyor, İsmet Paşa'nın dokunulmazlığı mecliste kaldırılmak isteniyordu. Böylesine gerilen bir ortamda en çok zararı basın mensupları gördü. Adalet Bakanı Esat Budakoğlu BMM'de yaptığı konuşmada 1954-1958 yılları arasında 238 gazetecinin mahkum olduğunu açıkladı. Gerginlikleri kısa bir süreliğine rafa kaldıracak olay Londra'da yaşanacaktı. Çocukluk arkadaşı kurtarıyor. 17 Şubat 1959. Viscount tipindeki pervaneli Sev adlı uçak pilot Münir Özbek yönetiminde İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında Londra'da yapılacak üçlü Kıbrıs konferansına katılacak heyeti taşıyordu. İniş vakti yaklaştığında gösterilen yer Londra yakınlarındaki Gatwick'ti. Ne var ki iniş pek de kolay olmayacaktı. Çünkü yoğun sis tabakası pilotun görüş mesafesini etkiliyordu. Havaalanı yakınında bulunan Sir Ray Jordan Woods alanına yaklaştıklarında görüş mesafesi 500 metreye kadar indi. Kaptan Özbek karar verdi, inecekti. Saat 16.58'de uçak büyük bir gürültüyle düştü. Civar çiftliklerde çalışanlar kendilerini yere attılar. Sonra bir uçağın düştüğünü anladılar. Ardından belki kazadan kurtulan vardır diye olay yerine koştular. Uçak ikiye bölünmüş ve ters dönmüştü. Sağ kurtulan yolcular olayın şoku içindeydiler. İlk etapta onlara yardım edenler yine İngiliz çiftçilerdi. Adnan Menderes'in ayağı uçağın tavanına sıkışmıştı. Onu uçaktan çıkaran Sakarya milletvekili aynı zamanda İzmir Karşıyaka'nın gençlik arkadaşı Rıfat Kadızade'ydi. Başbakan Menderes kan kaybediyordu, şuuru kapalıydı ve bir ağacın altında öylesine boş gözlerle sağa sola bakarak duruyordu. Menderes'i o halde bulan Newgate Chapel çiftliğinde çalışan Weller ve Bailey aileleriydi. Önce Başbakan Menderes'e kim olduğunu sordular. Menderes, Türkiye'nin başbakanıyım, uçakta çok kişi var, beni bırakın ve onlara yardım edin dedi. Bailey'lerden Anthony Bailey uçağın yanına giderken Menderes'in yanına hasta bakıcı olan işini bıraktı. Daha sonra çift Menderes'le birlikte iki yaralıyı da alarak çiftliğe götürdüler. Olay yerine ardı ardına ambulanslar gelmeye başladı. Yaralılar civarda bulunan kliniklere taşındı. Başbakan Menderes de London Klinik'te tedavi altına alındı. Onunla birlikte 10 kişi kurtulmuş, 16 kişi ise ölmüştü. Dipnot: Kurtulanlar Özel Kalem Müdür Yardımcısı Şefik Fenmen, Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat, Sakarya Milletvekili Rıfat Kadızade, Afyon Milletvekili Arif Demirer, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Melih Esenbel, Koruma Polisi Kazım Nefes, Hostes Yurdanur Yelkovan, Makinist Kemal Itık ve Kabin Memuru Hostes Türkay Erkay'dı. Kaza radyodan duyuruldu. Başbakan Menderes yaşıyordu ama ölüp ölmediği konusunda kargaşa vardı. Kazayı duyuran spiker BBC Türkçe servisinde çalışan Orhan Boran'dı. Berrin Menderes'e kaza haberi Çankaya Köşkü'nden geldi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar olayları daha yakından takip edebilmeleri için isterlerse köşke gelebilecekleri haberini verdi. Berrin Menderes oğlu Aydın'la birlikte köşke gitti. Onları karşılayan isim Celal Bayar'ın eşi Reşide Hanım'dı. Üzülmeyin, hamdolsun sağ salim hayattadırlar. Bizim bey şimdi Londra'yla da konuştu. Adnan Bey hastaneye yatırılmıştır. Maalesef arkadaşlarından vefat edenler var dedi. Bu arada Celal Bayar telefon başında olayla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyordu. Berrin Menderes hala olanlara inanamıyordu. Uçak düşmüştü ve eşi sağ kurtulmuştu. Bir an kötü habere inandırılmak istendiğini sandı. Eşinin yaşadığından ancak onunla konuşursa emin olabilecekti. Ama doktorlar buna izin vermiyordu. Berrin Menderes yorgun ve endişeliydi. Koltuklardan birine oturdu. Gözleri tek bir noktaya odaklandı. Aklına eşi Adnan'ın geçirdiği ve yine yıllar önce şans eseri kurtulduğu kaza geldi. Oğulları Yüksel daha 3 yaşındaydı. Yıl 1937. Adnan akşam saat 10'a doğru eve geldi. Doğrucu odasına gidip yatağına yattı. Berrin kuşkulanmıştı. Eşinin salona gelmesini beklemeye koyuldu. Adnan gelmeyince Berrin yanına gitti. Eşinin yattığını gören Berrin Hanım, "Ne o Adnan, hasta mısın, yorgun musun, niye erkenden yattın?" dedi. Adnan, "Yok yok, bir şeyim yok, yattım, hepsi o kadar." diyerek Berrin'in merakını geçiştirmeye çalıştı. Adnan Menderes kitap okumadan yatmazdı. Berrin de bu yüzden "okumayacak mısın? İstersen kitabını vereyim, bir arzun var mı?" gibi sorularla meseleyi çözmeye çalıştı. Menderes "teşekkür ederim, uyumak istiyorum" deyince Berrin Hanım çok üstelemedi. Adnan Menderes sabah uyandığında hızla giyindi. Berrin Hanım ise bacağındaki derin yarayı fark etti. Ne olduğunu sordu. Adnan "çarptım" dedi. Birçok sabah olduğu gibi birlikte yürüyüşe çıktılar. Kavaklıdere'den Atatürk Bulvarı'nı takip ederek indiler. Ziraat Bakanlığı'nın önüne kadar konuşmadılar. Berrin Menderes'in dikkatini Çankaya yönüne gelirken akasya ağacını devirip elektrik direğinin altında kalan otomobil çekti. Adnan Menderes adeta hurda haline gelen arabayı inceledi. Berrin Hanım aracın içinde bulunanların sağ çıkamadıklarını düşündü. Sonra yollarına devam ettiler. Kızılay'a doğru ilerlediler. Adnan Menderes birden durdu. Arabanın içinde kimin olduğunu bilip bilmediğini sordu. Berrin Hanım "bilmiyorum, gazetede mi yazdı?" diye sordu. Menderes soğukkanlılıkla "kim olacak, ben vardım" dedi. Kaza gecesi Karpiç'te yemekteydi. Dönerken bindiği taksinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza olmuştu. Annem Menderes olduğu yerden çıkamamıştı çünkü arabanın tavanı tamamen çökmüştü. Şoför yaralı olarak kurtarıldı. Etrafında toplananlar müşterisinin milletvekili olduğunu söyledi. Arabayı çevirip Adnan Menderes'i kurtardılar. Kaburga kemikleri incinmiş, ayağı yırtılmıştı. Şansı ona yardım etmiş ve kurtulmuştu. Yani uçak kazası Adnan Menderes'in ilk büyük kazası değildi. Biz dönelim uçak kazasına. Başbakan Menderes'in yaşayıp yaşamadığı konusunda Türkiye'de spekülasyon sürüyordu. Başbakanın sesi kaldığı klinikte kaydedildi ve BBC'nin de katkılarıyla Ankara, İzmir ve İstanbul radyolarında yayınlandı. Böylece polemik son buldu. Basın ölenleri sulh şehitleri diye adlandırdı. Kazada ölenlerin cenazeleri 22 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Sıra Başbakan Menderes'in dönüşündeydi. 23 Şubat'ta klinikten taburcu oldu, 26 Şubat'ta İstanbul'a döndü. Büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. İnanılmaz büyüklükteki kalabalık Başbakan Menderes'i duygulandırdı. Havaalanından İstanbul'a gelişlerinde kaldığı park otele bu kez tam 4 saatte vardı. Yollarda tezahürat yapıldı, develer kesildi. Eyüp Sultan'da büyük bir iftar yemeği verildi. Konya milletvekili Himmet Ölçmen'in, bu milletin başında peygamberin, Allah'ın tayin ettiği bir lider var, bu da Menderes'tir sözü aslında artık DP'de yeni bir eğilimin işaretiydi. Menderes'in yüceltilmesi. Bir hafta İstanbul'da kaldı, daha sonra trenle Ankara'ya doğru yola çıktı. Lokomotifi çiçekler ve bayraklarla süslüydü, cumartesi günüydü. Ankara karlı bir kış gününü yaşıyordu. Uçak kazası iktidar ve muhalefet partisi arasındaki gerginliği az da olsa hafifletti. Karşılamaya gelen kalabalığın arasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü de vardı. İsmet İnönü Menderes'in yanına geldi. Çok üzüldüğünü söyleyerek acil şifalar diledi. Menderes ise İsmet İnönü'ye zahmet ettiniz, çok teşekkür ederim paşam diyerek memnuniyetini dile getirdi. Kazanın yumuşattığı hava hızla soğumaya, iktidar ile muhalefet arasındaki ilişkiler yeniden gerginleşmeye başladı. Balayı kısa sürmüştü. Başbakanın oğluna okul değiştirten olaylar. İsmet İnönü 29 Nisan'da Batı Anadolu gezisine çıktı. Gezinin başlamasıyla siyasi gerginlikler de adeta tırmanışa geçti. Büyük taarruz gezisinin ilk durağı Uşak'tı. İsmet İnönü'yü kalabalık bir kafile karşıladı. DP binasına atılan çay bardağı İsmet İnönü'nün yanında bulunan bir gazeteciyi isabet etti. Ardından olaylar çıktı. Bu arada atılan bir taş da İsmet Paşa'nın başından yaralanmasına neden oldu. CHP'liler kentten ayrılmak için istasyona geldiklerinde bile olaylar devam ediyordu. İsmet Paşa gezi kapsamında Manisa ve İzmir'i de ziyaret ettikten sonra İstanbul'a geldi. Bu kez de kargaşanın adresi Topkapı'ydı. Protestocular İsmet İnönü'nün bulunduğu arabaya saldırdı. Askerlerin müdahalesiyle olaylar engellendi. İsmet İnönü olayları meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı ve Başbakan hakkında soruşturma önergesi verildi. Ancak DP'lilerin ağırlıklı olduğu meclis önergeyi reddetti. Sokaktaki kavgalar meclis koridorlarına kadar taştı. CHP ve DP milletvekilleri arasında tatsız olaylar meydana geldi. Bu arada CHP'nin yayın organları Ulus ve Akis'in basımı yasaklandı. İsmet Paşa pes etmiyordu. Gezilerinde son durak Kayseri'ydi. Kente geldiğinde coşkuyla karşılandı. İsmet Paşa'yı geçirmeyin emriyle bir köprü tutulmuştu. İnönü bu emir ve hareketlere aldırış etmeden köprüye geldi. Karşısında duran binbaşıya bana ateş mi açtıracaksın diye sorunca binbaşı duygusal bir ses tonuyla size ateş açtıracağıma ben kurşunu kendi kafama sıkarım dedi. Önde binbaşı, arkada İsmet Paşa köprüden geçtiler. Oradaki tüm askerler selama durdular. İnönü'ye yolu açan binbaşının adı Selahattin Çetiner'di. Dipnot: 1919 Lapseki doğumlu Selahattin Çetiner, kor generallik rütbesine kadar yükseldi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi kabinesinde 1980-83 İçişleri Bakanı oldu. DP kadroları ile kurmayları bu olaylardaki askerlerin tavırlarını bile analiz edemiyordu. Başbakan Menderes ile çevresinin genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile ilişkileri çok iyiydi. Bu nedenle ordudan kendilerine karşı bir hareket geleceğini düşünmüyorlardı bile. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetmek ile orduya hakim olmak arasındaki ince çizginin farkında bile değillerdi. Darbe hazırlıkları yapıldı ve askerlerin durumdan hoşnut olmadıkları yönünde sözler başkent Ankara'nın siyasi kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. Bu sözler Dışişleri Bakanı Zorlu'nun da kulağına gelmiyor değildi. Ne var ki o bu eleştirilere hem dikkate almıyor hem de bu konuşmaları yapanları şom ağızlı, karamsarlıkları ruhlarına silmiş kişiler olarak değerlendiriyordu. Bu arada çok güvenilen müttefik ABD ile ilişkiler de yolunda gitmiyordu. Yeni krediler konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Çünkü Türkiye borçlarının faizlerini bile ödeyemez durumdaydı. Tespit: ABD'den kredi umudunu kesen Türkiye, Sovyetler Birliği'ne yaklaştı ve bu nedenle ABD 27 Mayıs 1960'ta DP iktidarını yıktırdığı iddiası yine havada kalan bir analizdir. Ancak ne yazık ki 40 yıldır konuşulmaktadır. Koca koca isimler bu iddiayı savunabilmektedir. Halbuki o tarihlerde, yani 1950'li yılların sonunda Türkiye ABD ile ikili anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalara göre Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına karşı doğrudan veya dolaylı bir saldırı olursa ABD ordusu yardım edecekti. Herkesin merak ettiği dolaylı saldırı ne demekti? Türkiye zaten NATO içinde değil miydi? Saldırı olursa NATO Türkiye'nin yanında olmayacak mıydı? O halde ikili anlaşmaya ne gerek vardı? Ayrıca ABD bunu hiçbir Avrupa devletiyle de yapmamıştı. 9 Mayıs 1960'ta muhalefetin karşı çıkmasına rağmen meclisten geçen ikili anlaşmaların tek bir amacı vardı. ABD, Türkiye'nin Mısır, Suriye, Irak gibi elinden kaybolup gitmesini istemiyordu. 18 gün sonra DP'yi yıkıp yönetimi eline geçiren subaylar bunu bildikleri için ilk açıklamalarında NATO'ya ve SWENTO'ya bağlılıklarını söyleyeceklerdi. Neyse, uzatmayalım. CHP'ye rağmen meclisten ikili anlaşmalar onayını çıkaran DP'nin ABD'ye rağmen SSCB'ye yaklaştığını söyleyeceklerdi. Pragmatist Menderes zorlu ikilisinin SSCB'ye yaklaşması Batı'ya politik bir şantaj yapma amacından kaynaklanmaktaydı. İlginçtir, o günlerde İncirlik üstünden kalkan ABD'nin U-2 casus uçağı Moskova'da düşürüldü. Pilot Francis Powers esir alındı. Sovyetler Birliği topraklarına ABD'nin casusluk faaliyetlerini açan Türkiye'yi protesto etti. Son bir noktanın daha altını çizelim. Türkiye SSCB ilişkileri için ABD'den izin istemiş ve bu iznin onaylanmasından sonra kuzey komşusuyla ticari ve kültürel ilişkiye girmişti. Yani Amerika'nın onayıyla Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmıştı. Ama Türkiye'nin asıl istediği ortak pazara girmekti. Bu nedenle 31 Temmuz 1959'da ilk başvurusunu yaptı. Ortak pazara girmek isteyen DP, hükümeti ülke içerisinde antidemokratik uygulamaları tek tek hayata geçiriyordu. Mecliste 15 DP milletvekili tarafından oluşturulan tahkikat komisyonu kuruldu. Bu komisyon geniş yetkilerle donatılmıştı. Toplantıları ve istediği yayını yasaklayabiliyor, dağıtımını durdurabiliyordu.